Ayrım 35, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 407. 30. kısım. Gecenin karanlığında yedikleri akşam yemeğinin ardından bir dans grubu onlara gösteri yaptı. Zihninin açık olmasını istediği için yemekle sunulan şarabın tadına dahi bakmayan Hong Xiu, dansçıları hayranlıkla ve kökenleri çok eskilere dayanan bir özlemle seyretti. Bir zamanlar küçük bir kızken Çin sirkine katılmanın veya Pekin operasında dans etmenin hayalini kurardı. Hong Xiu dizinde dengede tuttu, şarap kadehiyle gözleri kapalı, kamp taburesine oturan Ya Ru'yu seyretti ve onun çocukluk hayalleriyle ilgili hiçbir şey bilmediğini fark etti. Her zaman içine kapanık bir çocuk olmuştu. Yakın oldukları bir dönem vardı ama hiçbir zaman hayallerinden bahsedecek kadar yakın olmamışlardı. Çinli çevirmen dansları tanıttı. Ne gereksiz diye düşündü Hong Xiu. Çevirmenin yardımı olmadan da dansların kökenlerinin şeytanlarla, iblislerle veya kötü ruhlarla yaşanan sembolik karşılaşmalara dayandığını çözebilirdi. Hangi kültürden olursanız olun ve derinizin rengi ne olursa olsun, popüler ritüeller aynı şeylere dayanırdı. İklimin dans üzerindeki etkisi hissedilirdi. Soğuk ülkelerde yaşayanlar giyinik dans ederdi, sıcak ülkelerdekiler yarı çıplak veya çıplak olurdu. Ama Çinliler de Afrikalılar da transa geçtiklerinde ve öteki dünyayla iletişime geçmeye çalıştıklarında hemen hemen aynı hareketleri yapıyordu. Hong Xiu etraftakileri incelemeyi sürdürdü. Başkan Guebuza ve maiyeti gitmişti. Geceyi geçirecekleri kamp alanında sadece Çin heyetinin üyeleri, garsonlar, aşçı ve gölgelerin arasında saklanan güvenlik görevlileri kalmıştı. Oturanların çoğu gözlerini dikmiş yerlilerin dansını izliyordu ama akıllarının başka yerde olduğu belliydi. Bu Afrika gecesinde ileriye dönük adımlar planlanıyor diye düşündü Hong Xiu. Ama izlenmesi gereken yolun bu olduğunu kabul etmeyi reddediyordu. Her şeyin söyledikleri gibi gerçekleşmesi imkansızdı. 4 milyon ve belki de daha fazla yoksul köylümüz Afrika çöllerine göç edecek ve bunun karşılığında hiçbir şey talep etmeyeceğiz. Hayır, bunun tek kelimesine dahi inanmıyordu. Aniden bir kadın şarkı söylemeye başladı. Çinli çevirmen dinleyicileri söylenen şarkının bir ninni olduğu konusunda bilgilendirdi. Hong Xiu melodiyi dinlerken onun Çinli bir çocuğu da sakinleştireceğine ikna oldu. Beşiklerle ilgili yıllar önce duyduğu hikayeleri anımsadı. Yoksul ülkelerde kadınlar çocuklarını sırtlarında taşır çünkü çalışmak için ellerine ihtiyaçları vardır. Özellikle Afrika ve Çin gibi halkın bütün gün tarlalarda çalıştığı ülkelerde bunun örnekleri görülür. Biri bunu diğer ülkelerde ve hatta Çin'in belli kesimlerinde yaygın olan beşiklerle kıyaslamıştı. Ayakla sallanan beşiğin ritmi, bebeği sırtında taşıyan kadının adımlarının ritmiyle aynıydı. Ve nasıl sallandıkları bebeklerin umurunda bile değildi. Onlar her iki durumda da mışıl mışıl uyuyordu. Hong Xiu gözlerini kapayıp şarkıyı dinledi. Kadın havada süzülüp yumuşacık bir tüy gibi insanın zihnine konan pes perdeden bir notayla şarkıyı tamamladı. Gösteri bittiğinde misafirler alkışladı. Seyircilerden bazıları taburelerini birbirine yaklaştırıp alçak sesle sohbete daldı. Diğerleri kalkıp çadırlarına döndü veya bir şeyler olmasını beklercesine ateşin etrafında dolandı. Ya Ru Hong Xiu'nun yan tarafındaki boş tabureye geçti. Büyüleyici bir gece dedi. Gerçek özgürlük ve sükunet. Şimdiye dek büyük şehirlerden hiç bu kadar uzak olduğumu hatırlamıyorum. Ya ofisin dedi Hong Xiu. Sıradan insanların, arabaların ve gürültülerin çok üstündesin. Aynı şey değil. Burada ayaklarım toprağa basıyor. Dünya beni kucaklıyor. Bu ülkede bir evim, sahilde bir kulübem olmasını isterdim. Böylece her gece yatağa girmeden önce dilediğim kadar yüzebilirdim. İstersen tüm bunları elde edebileceğim belli. Toprak insanları dışarıda tutacak bir çit ve tam istediğin evi inşa edecek birileri. Belki bir gün, ama henüz değil. Hong Xiu baş başa kaldıklarını fark etti. Etraflarındaki bütün tabureler boştu. Acaba bunda Ya Ru'nun payı var mıydı? Cadıya benzeyen kadının dansını seyrettin mi? Hong Xiu yanıt vermeden önce düşündü. Bahsi geçen kadın güçlü değildi ama hareketleri ritmikti. Etkileyici bir dansı vardı. Biri bana çok hasta olduğunu söyledi. Yakında ölecekmiş.
Neden?
Bir kan hastalığı yüzünden. AIDS değil, belki kanser. Ayrıca güç kazanmak için dans ettiğini söylediler. Dans etmek onun hayatı için savaşma yöntemiymiş. Ölümü böyle erteliyormuş.
Er ya da geç o da ölecek.
Ama bir taş gibi gidecek, tüy gibi değil. Yine Mao diye düşündü Hong Xiu. Ya Ru belki de onu tahmin ettiğinden daha sık düşünüyordur. Yeni seçkinler grubunun bir üyesi olduğunu biliyor ve bakmakla yükümlü olduğu insanlardan uzaklaştığının farkında.
Tüm bunlar neye mal olacak diye sordu kadın.
Kamp mı? Ziyaretimiz mi? Neyi soruyorsun?
4 milyon insanı Çin'den ortasından nehir geçen bir Afrika vadisine taşımanın ne kadara patlayacağını soruyorum. Ve ülkemizdeki 10, 20 veya 100 milyon yoksul köylüyü bu kıtadaki diğer ülkelere taşımanın.
Kısa vadede dehşet verici bir masraf söz konusu ama uzun vadeli düşünüldüğünde hiçbir şey.
Anladığım kadarıyla her şey çoktan hazırlanmış dedi Hong Xiu. Seçim süreci, nakil ve ihtiyaç duyulan gemiler, yerleşimcilerin kendi başlarına kurabilecekleri evler, yiyecek, malzemeler, dükkanlar, okullar, hastaneler.
İki ülke arasında kontratlar hazırlanıp imzalandı mı?
Mozambik'in kazancı ne?
Bir sürü yoksul insanı başka bir yoksul ülkeye göndermek dışında bizim kazancımız ne?
Ya bu devasa göç ters giderse ne olacak? Çin'in kontrolden çıkmak üzere olan bir sorunundan kurtulma arzusu dışında tüm bunların altında nasıl bir amaç yatıyor? Yolladıklarınız dışında kalan milyonlarca köylü hükümete karşı ayaklanmaya kalkarsa ne olacak?
Kendi gözlerinle görmeni istedim. Sağduyunu kullanıp Zambezi Vadisi'ne yerleşmenin ne kadar önemli olduğunu kavrayacağını umdum. Kardeşlerimiz burada dışarıya satılabilecek ürünler yetiştirecek.
İnsanları buraya göndermekle dünyaya iyilik ediyormuşuz gibi konuşuyorsun. Bense emperyalistlerin gittiği yoldan gittiğimize inanıyorum. Çöplerimizi sömürgelere yollayıp kârı kendimize alacağız. Ürünlerimiz için yeni pazarlar yaratacağız. Ve kapitalizmin güçlenmesini sağlayacağız.
Yavru, süslü kelimelerinin arkasındaki sözler bunlar.
Mozambik için yeni bir ekonomi bakanlığı binası inşa ettiğimizi biliyorum. Onun hediye olduğunu söylüyoruz ama bence o bir rüşvet. Ayrıca Çinli ustabaşıların sıkı çalışmadıklarında yerlileri dövdüklerini duydum. Doğal olarak hepsi hasır altı ediliyor ama böyle şeyler duyduğumda çok utanıyorum ve korkuyorum. Sana inanmıyorum ya Ru.
Yaşlanmaya başlamışsın Hong Xiu. İhtiyarlar gibi sen de yeni olan her şeyden korkuyorsun. Her yerde komplo teorileri görüyorsun. Doğru olanı yaptığına, ülkemizin prensiplerini savunduğuna inanıyorsun. Oysa en çok korktuğun şeye dönüştüğünün farkında değilsin. Tutucu birine, dar kafalı birine. Hong Xiu öne eğilip kardeşine bir tokat attı. Ya Ru irkilip geri çekildi ve şaşkın şaşkın ablasına baktı.
Şimdi çok ileri gittin. Bana hakaret etmene izin vermeyeceğim. Tartışabiliriz, aramızda anlaşmazlıklar olabilir ama bana vurmanı hoşgörüyle karşılayamam.
Ya Ru başka tek kelime etmeden kalkıp karanlığın içinde kayboldu. Onlara kimse dikkat etmemişti. Hong Xiu yaptığına şimdiden pişman olmuştu. Ya Ru'yu yaptıklarının yanlış olduğuna ikna edecek kelimelere ve sabra sahip olması gerekirdi.
Ya Ru geri gelmedi. Hong Xiu çadırına döndü. Gaz lambası içeriği olduğu kadar dışarıyı da aydınlatıyordu. Cibinlik yatağın üzerine yerleştirilmiş ve çadır geceyi geçirmesi için hazırlanmıştı. Hong Xiu dışarıda oturdu. Boğucu bir geceydi. Ya Ru'nun çadırı boştu. Kardeşinin yediği tokadın intikamını alacağını biliyordu ama korkmuyordu. Ablasından tokat yediği için öfkeli olmasını kabullenebilir ve anlayabilirdi. Bir sonraki karşılaşmalarında kardeşinden hemen özür dileyecekti.
Çadırı ateşten uzak olduğu için kamp ateşinin başındaki sohbetler yerine doğadan gelen sesleri duyuyordu. Rüzgarda tuz ve adını koyamadığı başka bir şeyin kokusu vardı.
Hong Xiu rahatsız bir uyku çekti, sık sık uyandı. Karanlıktan gelen sesler ona yabancıydı. Rüyalarına giriyor ve onu uyanmaya zorluyordu. Güneş doğduğunda çoktan kalkıp giyinmişti. Birden karşısında Ya Ru belirdi. Ablasına gülümsedi. ''Bakıyorum ikimiz de erkenciyiz.'' dedi. ''İkimizin de gerekenden bir dakika daha fazla uykuya sabrı yok.''
''Sana vurduğum için özür dilerim.''
Ya Ru omuz silkti ve çadırın yanındaki yolda duran yeşil cipi işaret etti. ''Bu araç seni bekliyor.'' dedi. ''Şoför seni 10 kilometre uzakta bir yere götürecek. Oraya vardığında gün doğumunda su içmeye gelen hayvanları izleyebileceksin.'' Akıl almaz bir manzaradır. Yırtıcı hayvanlar ve onların potansiyel avları barış içinde hep birlikte su içer.
Cipin yanında siyah bir adam duruyordu.
Adı Arturo dedi Yaru. İngilizce'de konuşabilen güvenilir bir şofördür.
Düşünceli davranışın için teşekkür ederim dedi Hong Xiu. Ama konuşmamız gerek.
Yaru elini sallayıp kadının son sözlerini duymazdan geldi. Sonra da konuşabiliriz. Ama Afrika'da gün doğumu sonsuza dek sürmez. Senin için hazırlattığım sepette kahve ve kahvaltılıklar var.
Hong Xiu Yaru'nun kendisiyle barışmaya çalıştığını anladı. Önceki gün yaşananlar aralarına girmemeliydi.
Cipin yanına gitti ve orta yaşlı zayıf bir adam olan şoförle selamlaştı. Üstü açık aracın arka koltuğuna oturdu. Çalıların arasından geçen yola yol demek güçtü, düzleştirilmiş topraktan ibaretti. Yol kenarındaki ağaçların alçaktaki dikenli dallarından korunmak için kafasını sık sık eğmesi gerekti. Hayvanların su içtikleri yere vardıklarında Arturo arabayı bir yokuşun tepesine park etti ve Hong Xiu'ya bir dürbün verdi. Sırtlanlar ve sığırlar su içiyordu. Arturo filleri işaret etti. İri cüsseli gri hayvanlar ağır adımlarla nehre doğru ilerliyordu.
Zamanın başlangıcında dünya böyle görünüyordu herhalde diye düşündü Hong Xiu. Hayvanlar sayısız nesillerdir bu noktaya gelip su içiyor olmalıydı.
Arturo herhangi bir şey söylemeksizin Hong Xiu'ya bir fincan kahve ikram etti. Filler suya iyice yaklaşmıştı. Dev cüsseleri geride yoğun bir toz bulutu bırakıyordu. Derken sessizlik bölündü. İlk ölen Arturo oldu. Kurşun alnına saplanıp kafasını ikiye böldü. Hong Xiu'nun neler olduğunu düşünecek zamanı olmadı. Çenesine saplanan bir kurşunla arkaya savrulup yere devrildi. Silah sesleri üzerine hayvanlar bir an başlarını kaldırıp gürültüleri dinledi. Sonra su içmeye devam ettiler.
Ya Ru ve Liu Xin cipe yaklaştı. Birlikte çalışıp cesetleri cipe yerleştirdiler ve aracı yokuştan aşağı yuvarladılar.
Liu Xin benzin döküp yaktığı bir kutu kibriti araca attı. Cip hemen o anda alev aldı. Hayvanlar büyük bir hızla kaçıştı.
Ya Ru kendi cipinin arka koltuğuna oturmuş adamının işleri tamamlamasını bekliyordu.
Liu Xin direksiyonun başına geçip motoru çalıştırmaya hazırlandı.
Ya Ru çelik bir boruyla adamının kafasına vurdu.
Liu Xin ölünceye kadar vurmayı sürdürdü. Ardından onun cesedini de ateşe attı.
Ya Ru direksiyonun başına geçip cipi oradan uzaklaştırdı ve bekledi. Yarım saat sonra kamp alanına döndü ve hayvanların su içtiği yerde yaşanan kazayı diğerlerine haber verdi.
Cip nehre yuvarlanıp alev almıştı. Ablası ve şoför ölmüştü.
Liu Xin de onları kurtarmayı denerken hayatını kaybetmişti.
O gün Ya Ru'yu gören herkes adamın çok üzgün göründüğünü söyledi. Diğer taraftan kendini bu kadar kontrol altında tutabilmesi insanları etkilemişti. Kazanın yapılması gereken önemli işleri aksatmaması gerektiğinde ısrarlıydı. Ticaret Bakanı Ke, Ya Ru'ya başsağlığı dileklerini iletti ve pazarlıklar planlandığı gibi devam etti.
Cesetler siyah plastik torbalara konulup yakılmak üzere Harare'ye götürüldü. Kaza gazetelere yansımadı. Ne Mozambik'te ne de Zimbabwe'de olaydan bahsedildi.
Arturo'nun Mozambik'in güneyindeki Haihai kasabasında yaşayan ailesine maaş bağlandı. Böylece 6 çocuğu okuyabildi ve eşi Emilda yeni bir ev ve araba aldı.
Ya Ru heyetin kalanıyla birlikte Pekin'e döndüğünde yanında külleri taşıdığı iki çömlek vardı. Eve dönüşünün ilk gecelerinden birinde şehre tepeden bakan terasına çıktı ve külleri karanlığa serpti. Ablasını ve yaptıkları sohbetleri şimdiden özlüyordu ama yaptığı şeye pişman değildi. Mali sessizliğini koruyarak arkadaşının yasını tuttu. Araba kazasıyla ilgili hikayenin tek kelimesine bile inanmamıştı. 31. Kısım. Masada beyaz bir orkide vardı. Yaru parmağıyla çiçeğin yumuşak yapraklarını okşadı. Sabahın erken saatleriydi. Yaru Afrika'dan döneli bir ay olmuştu. Önündeki masada Mozambik'teki Kuelimane kasabasının sahiline yaptırmaya karar verdiği evin planları duruyordu. İki ülke arasında yapılan büyük anlaşmaların ödülü olarak Yaru'ya el değmemiş sahil şeridinde geniş bir araziyi çok uygun fiyata alma fırsatı tanınmıştı. Oraya uzun vadede sayıları gittikçe artan ve dünyayı görmek isteyen zengin Çinliler için seçkin bir turistik tesis yaptırmayı planlıyordu. Yaru Afrika'dayken kum tepesinde durup Hint Okyanusu'na bakmıştı. Hongxiu ve Liu Xin öleli bir gün oluyordu. Yanında Zambezi valisi ve önceden bu iş için seçilip getirtilmiş olan Güney Afrikalı bir mimar vardı. Vali aniden kıyının biraz açığındaki mercan kayalıklarını işaret etmişti. Daha açıkta suya girip çıkan bir balina vardı. Vali bu kıyıda balina görmenin olağan olduğunu söylemişti. "Ya buz dağları?" diye sormuştu Yaru. "Antarktika'dan kopup bu kadar kuzeye sürüklenen bir buz parçası oldu mu?" "Öyle bir efsanemiz var," demişti vali. "Kuşaklar önce henüz ilk beyaz adamlar, yani Portekizli denizciler, kıyılarımıza ayak basmamışken bir buz parçasının kopup bu kıyıya sürüklendiği söylenir. Erkekler kanolarına atlayıp gördükleri şeyin ne olduğunu incelemeye gitmiş ve buzun soğuğu onları çok korkutmuş. Sonradan beyaz adamlar büyük gemileriyle kıyılarımıza yanaşıp ülkemizi işgal ettiğinde insanlar buzdağının olacakların habercisi olduğunu söylediler. Beyaz adamlar buzdağıyla aynı renkti. Düşünceleri ve eylemleri onun gibi soğuktu. Elbette kimse bu efsanenin gerçek olup olmadığını bilmiyor." "Buraya bir ev inşa etmek istiyorum," demişti Yaru. "Bu sulardan sarı buzdağları geçmeyecek." Ölçümlerle geçen bir günün ardından arazinin sınırları tespit edilmiş ve toprak Yaru'nun şirketlerinden birine devredilmişti. Arazi ve önündeki kumsal için istenilen para sembolik denecek kadar küçüktü. Yaru bir o kadar daha ödeyip valinin ve üst düzey yöneticilerin gecikme olmaksızın işlemleri tamamlamalarını sağlamıştı. Evi inşa etmesi için özellikle seçtiği Güney Afrikalı mimara planları ve sulu boyayla boyanmış resimleri teslim etti. Denizden pompalanan suyla doldurulacak iki havuz istiyordu. Evin etrafında palmiyeler ve yapay bir şelale olacaktı. 11 oda ve bir de çatı pencereli yatak odası. Vali Yaru'nun arazisine özel bir elektrik ve telefon hattı çekileceğine söz vermişti. Şimdi oturmuş Afrika'daki evinin nasıl olacağının hayalini kurarken odalardan birini Hongxiu'ya adamaya karar verdi. Yaru ablasının anısını onurlandırmak istiyordu. O odayı asla gelmeyecek olan misafirinin zevkine göre döşeyecekti. Hongxiu ne olursa olsun ailesinin bir parçası olarak kalacaktı. Telefon çaldı, Yaru kaşlarını çattı. Bu kadar erken bir saatte kim onunla konuşmayı istiyor olabilirdi? Telefonu açtı. "Gizli servisten iki kişi geldi. İkisi de özel güvenlik biriminden üst düzey yetkililer. Durumun acil olduğunu söylüyorlar."
10 dakika sonra onları içeri alın lütfen." Yaru telefonu kapadı, nefesini tuttu.
ÖGB sadece üst düzey hükümet görevlilerini veya Yaru gibi politik ve ekonomik dünya arasında güç tacirliği yapan insanları ilgilendiren konulara bakardı. Ne istiyorlardı? Yaru pencereye gidip sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanan şehre baktı. Gelişlerinin Hongxiu'nun ölümüyle bir ilgisi olabilir miydi? Bildiği ve bilmediği düşmanlarını düşündü. Biri adamın adını ve ününü lekelemek için Hongxiu'nun ölümünü sömürmeye mi çalışıyordu, yoksa kendisi bir dikkatsizlik mi etmişti? Hongxiu'nun bir savcıyla temas halinde olduğunu biliyordu ama savcının harekete geçmeyeceğine emindi. Hongxiu elbette kendisinin bilmediği başkalarıyla da konuşmuş olabilirdi. Gizli servistekilerin neden gelmiş olabileceklerine dair bir açıklama bulamadı. Tek yapabileceği onları çağırıp söyleyeceklerini dinlemekti. 10 dakika dolduğunda planları çekmeceye kaldırdı ve masasının başına geçti. Bayan Şeng'in içeri aldığı iki adam 60'lı yaşlardaydı. Bunu gören Yaru'nun huzursuzluğu arttı. Ayak işlerine koşturulan görevliler genelde genç olurdu. Gelen iki adamın yaşlı olması, kıdemli olduklarını ve konuşmak istedikleri konunun ciddiyetini gösteriyordu. Yaru ayağa kalkıp eğilerek adamları selamladı ve oturmalarını işaret etti. Bayan Şeng'in dikkatlice incelediğine emin olduğu için kimliklerini sormaya gerek duymadı. Pencerenin önündeki masanın etrafına yerleştirilmiş koltuklara oturdular. Yaru çay ikram etmek istedi ama adamlar reddetti. İki adamdan en yaşlı olan konuştu. Yaru şivesinden adamın Şangaylı olduğunu hemen anladı. ''Elimize bazı bilgiler geçti.'' dedi adam. ''Bilginin kaynağını söyleyemeyiz ama görmezden gelemeyeceğimiz kadar detaylıydı. İş devlet ve anayasayla ilgili suçlara geldiğinde her şeyi büyük bir ciddiyetle ele alırız. Kanunlarımızın yolsuzluğa karşı ne kadar katı olduğunu siz de gayet iyi biliyorsunuz.''
''Yolsuzluk karşıtı eylemlere her zaman destek vermişimdir.'' dedi Yaru. ''Neden bana geldiğinizi anlamıyorum.''
İnşaat şirketlerinizin yasaklanan yöntemleri kullanarak rakipleri karşısında avantaj elde etmeye çalıştığını ima eden bilgiler aldık.
Yasak yöntemler mi?
Yasaklanan türde değiş tokuşlar.
Başka kelimelerle ifade edecek olursak rüşvet ve yolsuzluğu mu kastediyorsunuz? Size rüşvet aldığımı mı söylediler?
Aldığımız bilgiler son derece detaylı, endişeliyiz.
''Sabahın bu kadar erken bir saatinde gelip şirketlerimdeki yolsuzlukları araştırdığınız haber vermek mi istediniz?''
''Hakkınızda şüpheler olduğu konusunda sizi bilgilendirdiğimizi varsayabilirsiniz.''
''Beni uyarıyor musunuz?''
''Nasıl değerlendirirseniz.''
Yaru neler olduğunu anladı. Kendisi güçlü arkadaşları olan bir adamdı. Yolsuzlukla savaşan birimlerde bile tanıdıkları vardı. Olacakları ona önceden haber veriyorlardı. Bütün izleri silebilecek, delillerden kurtulabilecek ve ne olup bittiğinden haberi yoksa suçluların kimler olduğuna dair açıklama talep edebilecekti. Kısa süre önce kafasına kurşun sıkılarak cezası infaz edilen Chen Huyan'ı düşündü. Afrika efsanesindeki buzdağını hatırladı ve karşısındaki griler içindeki iki adamdan yayılan soğuğu hissetti.
35. ayrımın sonu. Sayfa 419.